Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimizde Hastalar Risalesi'nin 10. devasını okuyacağız. 10. deva: Ey lüzumsuz merak eden hasta, sen hastalığın ağırlığından merak ediyorsun. O merakın senin hastalığını ağırlaştırır. Hastalığın hafifleşmesini istersen merak etmemeye çalış. Yani hastalığın faydelerini, sevabını ve çabuk geçeceğini düşün. Merakı kaldır, hastalığın kökünü kes. Evet, hastanın hastalığını merak etmesi, hastalığın akıbetini merak etmesi lüzumsuz bir meşgale olarak değerlendiriliyor Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri tarafından. Çünkü hasta için merak iyi bir şey değil. Bizim bazı duygularımız var ki, hatta bütün duygularımız böyle, yerinde kullanılırsa, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şekilde o duygular istihdam edilirse son derece faydalıdır. Aksi istikamette, yanlış yerde istimal edilirse o zaman bize o duygular zarar verir. Tıpkı bıçak gibi. Bıçak ameliyatta kullanılırsa iyidir. Mutfakta kullanılırsa da iyidir. Ama kavgada ortaya çıkarsa ciddi sıkıntılara, zararlara yol açabilir. Merak ilim öğrenmek için iyidir. Hatta ilmin anahtarı gibidir. Bediüzzaman Hazretleri merak ilmin hocasıdır buyuruyor. Dolayısıyla ilim öğrenmek isteyen merak anahtarıyla mertebe kat edebilir. İlim kapılarını açabilir. Ama hastalık için aynı şeyi söyleyemeyiz. Veya insanların kusurlarını araştırma noktasında merak son derece zararlı bir şey. İyi bir şey değil. Hastalık için de böyle. Hasta olan kişi merak etmesi neticesinde hastalığın büyümesine, hastalığın devam etmesine, hastalığın manevi hastalıkları getirmesine, manevi hastalıklarla beraber daha da büyüyerek insan vücudunda kökleşmesine sebebiyet verir. Çünkü merak, evham, vehim, kuruntu, vesvese madenlerini, yani bize son derece zararlı olan yerlerde çalışma yapıp onları tahrik etmeye sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bu cihetten baktığımızda merak hasta için adeta yaraya tuz basmak nevindendir. Veya yaralı bir hasta için merak bir tuz gibidir diyebiliriz. Üstadımız diyor ki, sen hastalığın ağırlığından merak ediyorsun. Mesela işte grip olsak, nezle olsak, yani bu gripte neyin nesi, ne olacağız, bizim akıbetimize getirebilir mi, bizim sonumuzu getirebilir mi, bu gripin İşte çok daha büyük dehşetli hastalıkları netice verebilir mi? İşte ben bu nezleyle daha kaç gün yaşayacağım, eyvah falan demiyoruz. Neden? Hafif bir hastalık olduğunu bildiğimiz için. Ama bazen oluyor ki ağır sandığımız veya gerçekten de diğer hastalıklara göre ağır olan hastalıklara bulaştığımızda, onlar bizim vücudumuza geldiğinde merak ediyoruz. Acaba bu hastalık benim canıma mı okuyacak? Acaba bu hastalık artacak mı? Acaba bu hastalık yayılacak mı? Falan gibi. Hastalığın ağırlığından dolayı merak ediyoruz. Halbuki merak hastalığı hafifleştirmiyor. Bilakis daha da ağırlaştırıyor. O merakın senin hastalığını ağırlaştırır. Peki hastalığın hafifleşmesini istiyor muyuz? O zaman ne yapmamız gerekiyor? Eğer hastalığın hafifleşmesini istersen merak etmemeye çalış. Merak etmemeye çalış. merak edebilir insan. Yani merak etmemek biraz zor ama merak etmemeye çalışmak durumundayız. Peki bunun bir yolu yok mu? Yani kuru kurup tamam ben oturayım merak etmiyorum. Ne olursa işte olur ya falan, öyle değil. Peki nasıl? Hastalığın faydelerini, sevabını, çabuk geçeceğini düşün, merakı kaldır, hastalığın kökünü kes. Bakın, hastalık bir hastalığın kökü bir anlamda merak imiş. Merak kalktığı zaman hastalığın kökü kesiliyor. Nasıl ki ağacın kökü kuruduğu zaman ağaç da kurur. Hastalığın kökü olan merak kuruduğu zaman hastalık da gider. Bunun için merakın kesilmesi, hastalığın kökü olan merakın kurutulması için hastalığın faydeleri düşünülmesi lazım. Hastalığın sevabı düşünülmesi lazım. Hastalığın çabuk geçeceği düşünülmesi lazım. Hastalığın faydaları yok mu? O kadar çok faydaları var ki, maddi vücudumuza faydaları var. Mesela sürekli monoton bir şekilde hayatımız olsaydı, vücudumuz hastalıklara karşı mukavemet kazanamazdı. Manevi faydaları var. Sürekli sağlıklı olsaydık, hasta olmasaydık, hastalığın bizi irşad etmesi gibi bir şansımız olmazdı. Hastalık bizi irşad ediyor. Ta ki sağlığın, sıhhatin kıymetini idrak edebiliyoruz. Diğer taraftan hastalıkla geçen her dakika bizim için bir sevap hazinesinin kapısını aralıyor. Diğer taraftan hastalık bizi sen başıboş değilsin, senin vücudun taştan demirden değil, sen bir vazife sahibisin, sen öleceksin, sen ahirete gideceksin. Bak vücudun, çürük vücudun nasıl hastalıktan dolayı seni yatağa bağladı gibi bizi irşad ediyor. Diğer taraftan hastalıkla Allah bizi ikaz ediyor. Bak yanlış yola gidiyorsun. Yanlış yoldan doğru yola yönünü çevir. Bu hastalık da senin doğru yola gelmen için kaderden sana atılan bir taş gibidir. Vesaire. Hastalığın bu sevapları var. Hastalığın bu faydaları var. Hastalığın bu kazanımları var. Ayrıca hastalığın çabuk geçeceğini düşünmemiz lazım. Merak edip ya benim akıbetim ne olacak? Bu hastalık benim vücuduma çöreklendi, daha ne zaman gitmeyecek? İşte doktor şunu söyledi, işte uzmanlar bunu söyledi, işte patolojik sonuç şöyle kötü çıktı, işte dişi kansermiş, işte metastaz yapacakmış vücudumda falan filan gibilerden hastalıkla alakalı merak madenini, merak ateşini tahrik ettiğimiz zaman o hastalık bizim vücudumuzda daha çok yayılır. O hastalık bizim vücudumuzda daha çok ağırlaşır. O hastalık bir de manevi hastalıkları, vesvese, evham gibi manevi, psikolojik rahatsızlıkları da beraberinde getirir. O zaman o manevi hastalıklara maddi hastalık dayanır, adeta vücudumuza abanır. Dolayısıyla bu son derece merakı yanlış kullanmanın neticesi, son derece yanlış kullanmanın kötü neticesi olur. Merak edeceğimize hastalığın faydalarını, sevaplarını düşüneceğiz dedik. Bir de hastalığın çabuk geçeceğini düşünmemiz lazım. Hastalık çabuk geçiyor mu? Evet, gerçekten öyle. Hasta için ya dakikalar çok ağır ilerliyor falan olabilir ama geçmiş hayatınıza bir bakın, hasta olduğunuz zamanlara bir bakın, bir de sağlıklı olduğunuz zamanlara bir bakın. İkisini birbirine kıyas ettiğinizde adeta büyük bir çorba kazanı, büyük bir kazan olarak düşünsek, sağlıklı olduğumuz zamanlar çorba, hasta olduğumuz zamanlarda tuz, ama bilelim ki tuz olmasa çorbanın tadı olmuyor. Veya denizden köpük denilecek kadar, damla denilecek kadar sağlıklı günlerimize nispeten hastalıklı günlerimiz son derece az. Dolayısıyla hastalık demek ki çabuk geçiyor. Hastalık bir kere bir misafir. Hastalık kendi başına gelmiyor. Hastalık tesadüfen gelmiyor. Allah o vazifeli misafiri bizim vücudumuza göndermesinde çok maslahatları, faydaları takip ediyor. Bırakalım o fayda ve maslahatları yerine getirsin ve biz ondan istifade etmeye çalışalım. Bir an önce o misafiri kapı dışarı etmenin, bir an önce ondan kurtulmanın yollarını aramayalım. Bizim üzerimize düşen fiili duayı yapalım. Doktorlarla irtibata geçeceğiz. Doktorların tıbbi noktadan sağlıklı olacak tavsiyelerini tutacağız. Gerekirse ameliyat olacağız. İlaç vesaire kullanacağız. Ama şu var ki hastalık hiçbir zaman kendi başına gelmez. O Allah'ın gönderdiği vazifeli bir memurdur ve misafirdir. Bir müddet vücudumuzda vazifesini icra edip gidecektir. Bizim o misafirden öğreneceğimiz çok şeyler var. Zaten biz de bu derslerde hep bu manaları nazara vermeye çalışıyoruz. Evet, merak hastalığı ikileştirir. Maddi hastalığın altında merak ile manevi bir hastalığı kalbine verir. Maddi hastalık ona dayanır, devam eder. Özellikle kanser hastalarıyla alakalı bu noktada bir zaman bir araştırma yapmıştım biliyorum. Manevi hastalık, yani kanserin kendisi değil, manevi kanser diyelim, psikolojik yıkım diyelim, o insanı öldürüyor. Aslında maddi kanser insanı öldürmüyor. Yani vücuttaki hastalık insanı öldürmüyor. İnsanın o kansere bakış açısıyla, onu son derece büyük bir düşman olarak görmesiyle, onu hayattan kendisini kopartacak büyük bir tehdit olarak algılamasıyla ve dolayısıyla yanlış hadiseleri, yanlış değerlendirmelere tabi tutmasıyla, yanlış görmesiyle netice kendi aleyhine dönüyor. Bir anlamda kendini idamına sebebiyet vermesi kişinin kendi manevi hastalığı oluyor. Vücutta ilerlemiş, kaderden bu noktada ferman çıkmış, işte Allah takdir etmiş, o kişinin ölümü kanserle olacak, bu ayrı mesele. Ama kanserin ilerlemesini tetikleyen bir unsur daha var ki, insan evhamla, vesveseyle, işte merakı yanlış kullanmasıyla bu kanserin kendisini öldüreceğini, kendisini efendim dünyadan ayıracağını, işte çocuklarından ayrılacağını, işte bu güzel saadetli dünyaya veda edeceğini falan düşünmeye başlamasıyla insan vücudu artık kendini tıbbi anlamda, maddi anlamda tedaviye bu karamsarlık ve umutsuzluktan dolayı kapatıyor. Bağışıklık sistemi çöküyor. Bağışıklık sistemi çökünce de insanın kendi marifetiyle, kendi olumsuzluğuyla merakını yanlış kullanmak, işte evham madenini tahrik etmek, kuruntuya, vesveseye, gafletin ve şeytanın, nefsin hile ve destelerine aldanmasıyla, bağışıklık sisteminin çökmesiyle kanser hızlı bir şekilde yayılıyor ve hastanın ölümüne sebebiyet veriyor. Dolayısıyla hasta manevi hastalıktan dolayı vefat ediyor. Genellikle ilerleme meyilli, yani henüz kanseri yeni yakalanmış bir kişinin ilerleme meyilli bir kanserse bu tarz bir yaklaşımı sonucu, bu tarz bir yanlış bakış açısı sonucu, yanlış hareketi sonucu o kanser ilerliyor genellikle. Dolayısıyla burada biz ne yapmalıyız? İlla kanserde değil, bütün hastalıklarda, bütün sıkıntılarımızda, belalarda, musibetlerde, manevi, maddi problemlerle karşılaştığımızda biz evhama kapılmayacağız. Biz merakımızı bizim aleyhimizde çalışma yapacak şekilde kullanmayacağız. Yani merak bir silah gibi ama kurşunu gelip bizi vuruyor. İşte bu şekilde kullanmamak gerekiyor. Bu silah olarak kullanmamak gerekiyor. Araç olarak kullanmak gerekiyor. O da doğru olarak kullanırsak. Doğru yerde hasta için merak iyi değil. Peki merakın manevi hastalıklara sebebiyet vermemesi için ne yapmamız gerekiyor? Eğer teslimiyetle, rıza ile hastalığın hikmetini düşünmekle o merak gitse, o maddi hastalığın mühim bir kökü kesilir. Hafifleşir, kısmen gider. Evet, birinci dersin ilk tavsiyesinde hastalığın faydalarını düşün, maddi manevi faydalarını düşün, hastalığın sevaplarını düşün, ahirete bakan boyutuyla kazanımlarını düşün ve hastalığın çabuk geçecek, gidecek bir şey olduğunu, misafir olduğunu düşün dedi. Burada biraz daha ilerledikten sonra diyor ki, eğer merak da edilmiş, manevi de bir hastalık olmuşsa, o zaman bu problemden kurtulmanın çaresini de burada söylüyor. Teslimiyet diyor, rıza diyor, yine hastalığın hikmetini düşün diyor. Hastalığın hikmetini düşündüğümüz zaman hastalık bizim için zarar değil, şer değil, kötü değil, fena değil. Hastalığın hikmeti. Çünkü hastalığı gönderen zat bizim zararımızı, fenalığımızı, kötülüğümüzü, şerrimizi murat etmiyor. Bilakis faydamızı murat ediyor. Bilakis hayrımızı murat ediyor. Bilakis bize merhamet ettiğinden hastalığını bize gönderiyor. Hastalığın bu hikmetlerini düşündüğümüzde, dolayısıyla merakı kaldırmaya yardımcı oluyor. Maddi hastalığın mühim bir kökü, yani maddi hastalığın devam etmesine sebebiyet veren manevi hastalık, hastalığın kökü kesilmiş oluyor. Hastalığın hikmetini düşünmekle daha teslim olacağız. Kime teslim olacağız? Allah'a teslim olacağız. Biz aslında hepimiz Allah'a teslim olmuşuz. Yani Rabbimiz Allah diyoruz aslında. Biz şuuren, ilmen bunu idrak edemesek bile, gaflette olsak bile, hatta ehli dalalet, ehli inkar dahi Allah'ın rububiyetini kabul ediyor. Rububiyetine teslim olmuş yani. Şimdi hiçbir dinsiz yok ki, ben işte kulaklarımla değil de ağzımla duymak istiyorum demiyor. Veya hiçbir dinsiz yok ki işte uyku uyumayacağım demiyor. Uyku vakti gelince herkes uyumak zorunda. Niye? Çünkü Allah senin vücudunu böyle terbiye etmiş. İşte damarlarından kan akmak zorunda, nitekim akıyor. Kalbin çalışıyor. Bir tarafında pankreasın vücudunun bir bölümünde insülin üretimi yapıyor. İşte gözlerimiz görüyor ama nasıl görüyor? Kulaklarımız işitiyor, nasıl işitiyor? Ağzımızın içinde bir et parçası var. Yeryüzünde ne kadar nimet varsa hepsinin tatlarının frekanslarını en ince detayına varıncaya kadar fark edebiliyor. Özel bir terbiyeden geçmiş. Hiçbir inkarcı ben bu dilimle bu dilimi kullanmak istemiyorum. Tatları tatmak için, konuşmak için havayı reddediyorum. Havayı istemiyorum. Kanımı temizlemek için nefes almayacağım demiyor. Dolayısıyla Allah'ın tekvini şeriatına hepimiz teslim olmuşuz. Ehli gaflet de teslim olmuş, ehli dalalet de teslim olmuş. Ehli iman belki buna bilerek teslim olmuş. Şimdi nefes almak bizim için nimet mi? Ve Allah'ın rububiyetinin tecellisi mi? Evet. Peki nimetler bizim için işte meyveler, sebzeler, envai çeşit rızıklar bizim için nimet mi? Biz bunlardan istifade etmemiz nimet mi? Evet, peki bu rububiyetin tecellisi mi? Bizim değil, Allah'ın terbiyesi, Allah'ın düşünmesi, Allah'ın bize ikramı, ihsanı, lütfu mu? Evet, peki o zaman aynı Allah hastalık gönderdiği zaman niye teslim olmuyoruz? Çünkü nimetleri gönderen, nefesi gönderen, güneşi, ayı bizim emrimize musahhar eden zat, bizim hakkımıza hayır murad eden zat, madem ki hastalık gönderdiği zaman da hayır murad ediyor, deprem, kanser gönderdiği zaman da hayır murad ediyor, niye ona teslim olmuyoruz? Niye onun rububiyetine razı değiliz? Madem razı değiliz, o zaman rububiyetine razı değilsek mülkünden çıkmamız gerekiyor. Ayette madem benim Rablığımdan razı değilsiniz, o zaman çıkın mülkümden diyor. Dolayısıyla bu durumda Allah'ın rububiyetine razı olmaz isek ya başka bir ilah bulmamız lazım. Yani benim nefesimi sen ver, benim güneşimi sen ver, benim ağaçlardan beslenmemi sen ver. Ben senin mülküne gireyim. Yani Allah'ın mülkünden çıkıp sana dahil olayım dememiz lazım. Ya kendimiz Allah'ın ilahlığını, rububiyetini reddedip kendimiz ben güneşi yakabilirim, dünyayı döndürebilirim, baharı getirebilirim, kendi ihtiyaçlarımı kendim gözetebilirim, senin rububiyetine ihtiyacım yok dememiz lazım. Ya da Allah'ın mülkünden çıkmamız lazım. Kaçmamız lazım, kurtulmamız lazım. Bütün bunların hepsi safsatadır. Allah'ın mülkünden başka mülk zaten yoktur. Bütün mülk O'nundur. Firar edilecek yer de Allah'ın mülküdür. Dolayısıyla Allah'tan kaçan yine Allah'a bir anlamda dönmüş oluyor. Allah'tan başka ilah da yoktur. Allah'ın mülkünde zerre kadar şirke, iştirake yer yoktur. Biz de aciz, fakir, sonsuz, zayıfız. O zaman Allah'ın Rablığına, rububiyetine razı olmalıyız. Madem razıyız, bakın bu bakış açısını yakaladığımız zaman en dehşetli kanser gelsin, beş para kıymeti yoktur. Ben Allah'a teslim olmuşum, ben Allah'tan razı olmuşum. Allah benim hakkımda ne murad ederse, alerre sivel ayn, başım gözüm üstüne onu ben kabul etmişim. İster taze gül gönderir, ister diken, ister kahır gönderir, ister lütuf, ister hilat giydirir, isterse kefen, kahrın da hoş, lütfun da hoş diyenlerdenim demişiz. O zaman merak artık bizim aleyhimizde çalışamaz. Bu duygumuzu biz ıslah etmiş oluruz. Hususen evhamla bir dirhem maddi hastalık bazen merak vasıtasıyla 10 dirhem kadar büyür. Evet, bakın vehim yani evham yani yok yere kendi vesveselerimiz, kendi gafletimiz, kendi işte dünya muhabbetimizden dolayı vehim madenini tahrik ediyoruz. Dolayısıyla bunu biz yanlış kullanıyoruz. Yanlış kullanmamız neticesinde biz şöyle kullanmamız lazım. Acaba ben imansız gider miyim? Bundan dehşet almamız lazım. Acaba ben ebedi hayatımı kaybeder miyim? Bunun elemini taşımamız lazım. Bak, böyle olursa bu vehimler bize fayda getirir. Ne yaparız? Ebedi hayatımızı kaybetmeme adına, imansız gitmeme adına çalışma yaparız. Ama lüzumsuz. Acaba bu hastalığın sonu ne olacak? Acaba bu hastalık beni çocuklarımdan ayıracak mı? Ya ölürsem? İyileşemeyeceğim galiba. Ailem bana yalan söylüyor. Doktorların söylediği de yalan. Herkes gerçek durumumu, benim yavaş yavaş öldüğümü bana söylemiyorlar. Eyvah işte işler sarpa sardı şeklinde. İş dünyamızı kemiren adeta fare gibi evham farelerini yuvalarından çıkartıp bizim hayatımızı tahrip etmeye, azaba çevirmeye netice veren evham ve merak eşkıyalarına bir anlamda ıslah etmediğimiz zaman eşkıya oluyorlar. Zararlı düşmanımız oluyorlar. Onlara fırsat vermek kâr-ı akıl değil, divaneliktir. Ama merak kesilirse teslimiyetle, rıza ile, hastalığın hikmetini düşünmekle, sevabını düşünmekle, çabuk geçeceğini düşünmekle ilahir, o hastalığın 10'da 9'u gider. Demek ki hastalığı 10 kat büyütmek bizim elimizde. Merak, evham, vesvese, gaflet ile, dünya muhabbetiyle. Bir kere ya dünyaya biz ölmek için geldik. Bunu peşinen kabul etmeliyiz. Dünya bizim kök salmamız için, daimi kalmamız için, çivi gibi çakılmamız için geldiğimiz müsait bir zemin, yer değil. Biz dünyadan geçiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle bir köprüden geçer gibi geçip gitmemiz gereken bir menzil. Biz yolcuyuz. Dünya da bu yolculuk seyahatimiz içerisinde uğradığımız bir bölüm. Yani yolculuğumuz dünya ile bitmiyor. Nasıl ki âlem-i ervahtaydık, nasıl ki anne karnındaydık, nasıl bir zaman çocuktuk, genç, ihtiyar derken dünyadaydık. Bir zaman sonra berzahta olacağız, bir zaman sonra ahirette olacağız, mahşerde olacağız. Cennette, cehennem, dolayısıyla ebedi hayatın muhatabıyız. İnşallah cennete, saadet ebediye namzediz. Eğer biz kendi irade ihtiyarımızla bu duygularımızı yanlış kullanmazsak. Onun için dünyada da ebedi kalacak değiliz. Hastalık geldi, arkasına ölüm geliyor. Hoş geldi. Biz onu Azrail aleyhisselam gelse hoş geldin, safa geldin demeliyiz diyoruz ya hep. O şey içerisinde karşılamalıyız. Ölüm dahi gelse. Çünkü bu hayatın realitesi. Hiçbir insan yok ki anasından ölmek için doğmamış olsun. Yani budur. Biz her gün bir melaike çağırır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ölmek için dünyaya gelirsiniz, yıkılması için binalar yaparsınız. Evet, budur yani. İnsanın ölümü küçük kıyamet, dünyanın ölümü büyük kıyamettir. Ve biz bunun her an muhatabıyız. Dolayısıyla evhamımızı, merakımızı, gafletimizi, dünya muhabbetimizi vesaire ıslah etmemiz lazım. Dünyaya muhabbet değil, Allah'a muhabbet etmeliyiz. Ahirete muhabbet etmeliyiz. O zaman ölümle olan aramızdaki dehşet, ölümle olan aramızdaki korku falan kalkacaktır. Dolayısıyla merakı yanlış kullanmayacağız, ıslah edeceğiz. İlahir, merak kalktığı zaman, evhamın kökü kazındığı zaman hastalık bunlarla ona çıkıyormuş. Maddi hastalık aslında bir. Dokuzunu biz katıyoruz hastalığa. O dokuzundan da kurtuluyoruz dolayısıyla. Bunu doğru buradaki anlatılan uygulamayı yaparsak hastalığımız bire düşüyor diyor. Bir başka boyut, merak hastalığı ziyade ettiği gibi hikmet-i ilahiye itham, rahmet-i ilahiye tenkit, Halik-i Rahim'den şekva hükmünde olduğu için aksi maksadıyla tokat yer, hastalığını ziyadeleştirir. Bakın, hastalığın devam etmesinin sebeplerinden birisi de buymuş. Bu manevi bir sebep. Yani Allah müsaade etmiyor hastalığın geçmesine. Niye? Bizim hastalıktan ders almamız için. Bizim yaptığımız yanlışı idrak edebilmemiz için. Aksi tarzda insan isyan etse, şikayet etse, feryat etse, Allah'ın rububiyetini beğenmese, tenkit etse, insanlara sürekli Allah'a şikayet eder gibi bir duruma girse de hastalığı iyileşse, afiyeti kesbetse, o insan gittikçe manen uçuruma doğru gidiyor, Allah onu uçuruma doğru bırakmış olur. Hastalığını iyileştirmiyor ki düştüğü o uçurumdan aklını başına alıp kurtulmak için bir yol bulsun kendine diye. Peki hastalık niye hikmet-i ilahiye itham olsun ki merak etmekle? Niye merakı ziyade kullanıp da işte ben ne olacağım, ben ne yapacağım, ben ne oldum, ben ölüyorum, ben mahvoldum, ben demek Allah'ın hikmetini niye itham oluyor? İttiham şu, yani sen hikmetli iş yapan birisine diyor, sen hikmetsizsin. Yani sen son derece berbat bir resim yapmışsın. Ama söylediğin adam o alanın profesörlerinden mesela. O alanın en büyük fırçalarından mesela. En uzman ressamlarından mesela. Ona diyorsun ki berbat resim yapmışsın. Veya işte son derece tıbbi anlamda hikmetli tavsiyelerde bulunan doktora senin söylediklerinde iş mi ya? Saçmalıyorsun diyorsun. Yani onu hikmetsizlikle itham. Şimdi ben merak ediyorum işte ne olacak halim falan. Battım, ya, mahvoldum. Ya Allah senin batmana, mahvolmana, helak olmana, işte bu kadar kötü bir duruma düşmene Allah'ın hikmeti müsaade eder mi? Etmez. Sen böyle düşünüyorsun. O zaman Allah'a hikmetsizlikle itham ediyorsun. Sen hikmetsizsin diyorsun. Sen yanlış yapıyorsun diyorsun. Bak bak. Görüyor musun? Merak bizi ne kadar tehlikeli hudutlara, adeta mayın tarlalarına bizi sevk ediyor. Sonra bir de Allah bunu bana reva gördü. Bu kadar kötü bir durumu kader bana reva gördü dediğin zaman o kaderi yazan, kalemin sahibi olan Allah'ı da ne yapmıyorsun? Merhametsizlikle suçluyorsun. Sonra işte bu da bir nevi şikayet oluyor. Şikayet ettiğin zaman da Allah nimetini alır. Yani bu umumi kaidedir. Şükür nimeti ziyadeleştirir, şikayet nimeti azalmasına veya alınmasına sebebiyet verir. Ne diyor? Nasıl ki şükür nimeti ziyadeleştirir, öyle de şekva, şikayet, hastalığı, musibet, tezdeler artırır. Mesela Karun, ne kadar büyük serveti vardı. O servetine, o Allah'ın ihsan ikram ettiği nimetlere şükretmedi. Şikayet etti, isyan etti. Allah kendisiyle beraber onu yerin dibine batırdı. Aynı şekilde bizler bize verilen nimetlere şükretmediğimiz zaman Allah o nimetleri bizden alır. Biz şikayet etmeye devam edersek hastalık devam eder, musibetimiz bitmez. Hem merakın kendisi de bir hastalıktır. Her cümlede bir hazine var, inanın. Her kelimede ayrı bir pencere açıyor. Burada merakın kendisinin de bir hastalık olduğunu söylüyor. Bakın, hasta için merak hastalıktır. Onun ilacı hastalığın hikmetini bilmektir. Madem hikmetinin faydasını bildin, o merhemi meraka sür, kurtul. Ah yerine oh de, va esafa yerine elhamdülillahi ala külli hal söyle. Ah yerine oh elhamdülillah de. Va esafa, esefler olsun diyeceğine, yazıklar olsun, eyvahlar olsun, şöyle olsun, kendine, manevi hayatına, ebedi hayatına zarar vereceğine elhamdülillahi ala külli hal. Her halden dolayı Allah'a hamdolsun. Hastalıktan dolayı Allah'a hamdolsun. Ölümden dolayı Allah'a hamdolsun. Her şeyden dolayı Allah'a hamdolsun. Çünkü Allah hep bizim hakkımızda hikmetliyi murad eder, hakimdir. Merhametli olan muameleyi yapar, rahimdir. Ona tevekkül edip, ona sığınıp bu gibi şikayet gibi, isyan gibi manevi sıkıntılardan kurtulmalıyız. Kurtulmamız gerekir. Aksi takdirde mümin bir kul olma vasfını hakkıyla taşıyamamış oluruz. Ubudiyetin, kulluğun edebine muhalefet etmiş oluruz. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin.